Ayrım 27, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 381. Adalet mülkün damıdır. İnfaz sistemini değiştirmeyi amaçlayan ve ivedi kaydıyla Bakanlar Kurulu'na sevk edilen yasa tasarısı üzerinde Adalet Bakanı Mehmet Can'ın yaptığı açıklamaya göre iyi hali görülen mahkumun bir aylık cezasından 6, 1 yıllık cezasından 72, 10 yıllık cezasından da 720 gün düşülecek. Üçte bir indirimden de yararlanmak üzere. Mehmet Can ayrıca aileleriyle birlikte 200-250 bin kişiyi ilgilendiren bu yeni uygulamayla çeşitli kurum ve kuruluşlarda mahkumlar için Adalet Bakanlığı'na kontenjan tanınacak. Devlet üretme çiftlikleri ile tüm kamu iktisadi kuruluşları Adalet Bakanlığı için iş kontenjanları ayıracak diyor. Kötü halleri görülenler ise ellerinden indirimleri ve iş olanakları alınıp yeniden kapalı cezaevlerine gönderilecek. İnsan canlısı bir kişi olarak bildiğim Mehmet Can'ın bu gayri insancıl MC devrini devri teslim hengamesi içinde bile kader kurbanı yaftasıyla göt içi koğuşlarda kaderine terk edilmiş yurttaşlarımızı düşünmüş oluşuna şaşmadım. Tasarının ayrıntıları üzerine edinebildiğimiz bilgi şimdilik bu kadar. Ceza indiriminin bu ara genel haftan umut kesmiş olan hükümler arasında nasıl bir sevinç uyandırmış olacağını kestirebiliyorum. Yasa tasarısında cezaevlerindeki yaşama koşulları da düzeltici, daha başka önlemlerin de yer aldığına kuşkum yok. Onları da ileride açıklandıkça peyderpey konuşur, eleştirir, tartışırız. Ben bu yazıda cezaevlerindeki çalışma olanakları sorununu ele almak istiyorum. Devlet belirli kurallarla çerçevelenmiş kurulu düzene karşı gelenleri ve bu yüzden suçlu bellediği kişileri yeni suçlar işlemelerini önlemek üzere ceza yasasında öngörülen sürelerle özgürlüğünden yoksun kılmakta. Bu ceza süresinin bitiminde suçlunun yeniden suç işleme olasılığının azaldığına hükmediyor ki onu dışarı salıyor. Bu olasılığın azaltılması için elinde iki yol ve yöntem var kullanacak. Biri korku. Cezaevindeki yaşama koşulları öylesine kötü tutulacak ki, hükümlü dışarı salındığında yeniden bu cehenneme düşme korkusuyla suçtan uzak duracak. Yani bir kişiyi özgürlükten yoksun kılma, kendi başına yeterince yıldırıcı bir önlem sayılmıyor. Bunda istediğimiz kadar hayal hanemizde dışarıda oluş ile özgürlük kavramını birleştirmeye çalışalım. Dışarıdaki yaşama koşullarının özgürce olmayışının payı var elbet. İkinci yöntem ise hükümlüyü cezaevinde tutulduğu sürece suçtan ırak bir yaşama hazırlamak, ıslahı hal etmesine elverişli bir ortama kavuşturmak. Ona yasa dışı davranışlarla değil, emeğiyle, alın teriyle yaşayabileceğini ispatlamak. Bunun için de onu gerekli yeteneklerle donatmak. Çalışmanın erdemine inandırmak. Ama açığı ve gizlisiyle işsizliğin %10 üstü oranlara ulaştığı ülkemizde bu yöntemin şimdiye dek bütün modern infaz sistemini benimsedik kurs sıkılarına karşın bir türlü yerleşememesini de doğal karşılamak gerek. Bir cezaevi 3 gardiyan alacağız diye gazeteye ilan verdik de 500 kişi torpillerini ve rüşvetlerini fora ederek demir kapı önünde sıraya giriyorsa bu iş üzere infaz yolunun işlerlik kazanmaması kimseyi afallatmamalıdır. İşsiz kahveleri mi cezaevi şubesidir yoksa cezaevleri mi işsiz kahvelerinin şubesi? Yine de adaşım Mehmet Can'ın eldeki olanakları zorlayarak hükümlü yurttaşlarımızın özgürlükten yoksun kalmanın ötesinde aylaklığa ve onun getirdiği yozlaşmalara mahkum kılınması karşısında yeni çıkış yolları aramasını yüreğine yer etmiş iyi niyetliliğin kanıtı olarak selamlıyorum. Ama kendisine elbette bildiği şu rakamları da anımsatmaktan kendimi alamıyorum. Yarı açık ve açık cezaevleri ile kapalı cezaevlerinden özel ve kamu kuruluşlarında çalışan hükümlülerin aldıkları ücretler şunlar. Çırak 15, kalfa 16,5, usta 17,5-18 TL. Şu günkü günde en az ücret tarım işçileri için 16 yaşından aşağı olanlara 57,5 ve yetişkinlere 90 TL olarak belirlenmişken, hükümlü işçilerimize reva görülen bu haksızlık, onlara devletin hakkını yasa dışı yollardan değil, emeğinle, alın terinle ara yolundaki öğütlerini bir çırpıda silip götüren bir uygulamadır. Bunun adına angarya denir. Anayasamızın yad saydığı bu çağ dışı işlem, cezaevlerinin hükümlülere verilecek para miktarına ilişkin yönetmelik maddeleriyle de hoş gösterilemez. Kararlaştırılmış para haddinin ötesindeki meblağlar hükümlülerin ailelerine verilebileceği gibi hapis sürelerinin bitiminde kendilerine ödenmek üzere idare kasasında veya bir bankada bekletilebilir. Ondan da öte hiç değilse yarı açık ve açık cezaevlerinde yönetimle işbirliği halinde üretim kooperatifleri kurulabilir. Mehmet Can'dan Türkiye Devleti'ni hala angarya uygulama töhmetinden kurtarmasını bekliyoruz. Adalet mülkün damı değil de temeli ise Türkiye'de önce damlar aktarılmalıdır. 2 Şubat 1978 Turan Seyahat Acentası. Günaydın gazetesinden öğrendiğimize göre Fransa'da yeni Nazizm dosyası adıyla yayımlanan bir kitapta bizim Milliyetçi Hareket Partisi'ne de yer verilmiş. Bu bölümde yazar Patrice Şeyref şöyle diyormuş. Türkiye'de binlerce bozkurt kontur gerilla merkezlerinde eğitim görmekte ve zengin bir silah varlığına sahip bulunmaktadır. 1973 yılında sıkı yönetimin kaldırılmasından ve seçimlerle sağa dönüşün önlenmesinden sonra Albay Türkeş açıkça Turancı olan bir siyasi programı savunmaya başladı. Bu hareket barışa karşı bir tehdit niteliğindeydi. Nitekim MHP lideri Amerikan İstihbarat Örgütü CIA'in bir kolu olan Dayanışma Birliği ile geniş biçimde işbirliği yapmaktadır. MHP böylece Sovyetler Birliği'ndeki Türk azınlıklarla ilişki kurmaya çalışmaktadır. CIA, Sovyetler içindeki azınlıkların düşüncelerini sürekli izlemek istemekte, bu yüzden MHP ve ülke ocaklarına önemli yardımda bulunmaktadır. Yazar Şeyref hangi sütü bozuktan tedariklediyse bu düzmece bilgiyi işin içine kontur gerillayı karıştırmakla halt etmiş bir kez. Hiç kuşkunuz olmasın bu fit sokuşturma da CHP ile silahlı kuvvetlerimizin arasını bozmak üzere tezgahlanan tertibin bir parçası. Tevekkili Bülent Ecevit 1973 Eylül'ünde Kontur Gerilla adlı örgütün resmi görüntülü bu gayri resmi örgütün niteliği ve amacı üzerindeki örtüyü kaldıracağız derken, şimdi oynanan oyunun ölümcüllüğünü artık kavradığı için Kontur Gerilla denilen resmi bir örgüt yoktur diye avaz avaz bağırmıyor. Gerçi 7 Mayıs 1977'de Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mektupta, söz konusu örgüt gerilla ve kontur gerilla savaşları için ve her türlü yeraltı faaliyeti için planlar yapar ve insan yetiştirir. Gizlilik içinde çalışır, demokratik hukuk dışındadır. 1974'e kadar gizli olarak Amerikalılardan mali destek görürdü. Amerikan askeri heyetleriyle bir binada çalışırdı. Amerikan mali desteğinin 1974'te sona erdirildiği bildirilmiştir. 12 Mart döneminde sözü geçen ve kontur gerilla denen kimselerin bu örgüte bağlı olmaları olasılığı vardır. Diyorsa da Demirel'in meydan okumasına karşılık son verdiği demeçte, iktidarda keramet vardır sözüne hak verdirircesine, biz bu alanda geçmişin tartışmasını ve hesaplaşmasını açmak yerine, ulusal güvenliğimiz ve demokrasi açısından sakıncalı bulduğumuz uygulamaları bir an önce ve demokratik hukuk kuralları içinde düzeltmenin yollarını aramak zorundayız deyip kesiyor sözü. Kendinde geçmişin tartışmasını ve hesaplaşmasını aşma gücünü duymadan bu ulusal güvenliğimiz ve demokrasimiz açısından sakıncalı bulduğu uygulamaları düzeltme gücünü nereden devşireceği sorusuna şimdilik bir yana bırakıp biz Monsieur Şeyrof'un öbür iddialarına dönelim. MHP lideri CIA'nin bir kolu olan Rus Dayanışma Birliği ile işbirliği halindeymiş. MHP böylece Sovyetler Birliği'ndeki Türk azınlıklarıyla ilişki kurmaya çalışmaktaymış. Bütün bunlar elbet kavli mücerrette kalan iddialar. Konu güncelliğini yitirip yayın ambargosu da kaldırılıp ilgililerce resmi belgeler açıklandığında işin iç yüzünü öğreneceğiz. Kaç yıl sonra kim bilir? Havas yayınları geçen Ekim'de bu nitelikte bir belge dizisi yayımladı. Belgeler SSCB Dışişleri Bakanlığı arşiv bölümünce 1948'de açıklanmış. Türkiye'deki Alman politikası 1941-43 üzerine Alman Dışişleri Dairesi'nin yazışmaları bunlar. Rastgele bir tanesini aktarıyorum buraya. Hanirk'ten elçi rütbesinde dışişleri ofisinde görevli Alman diplomat Erdmannsdorf'a ve Weyermann'a. Siyasi kısım 7. 1234 gizli. Berlin'de iyi tanınan şahıslardan Doktor Harun, Berlin'de Teknik Kolej öğretim üyesi beni ziyaret etti. Kendisi burada Teknik Kolej'de 17 yıldan beri ders vermiştir. Şimdi yine İstanbul'da yaşamaktadır. Buradaki elçilik ve önde gelen Türk çevrelerince görevlendirildiği anlaşılan Doktor Harun, Turancılığa karşı tavrımızı öğrenebilmek için geldi. Kendisi bana Elçi Gerede ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın mesajlarını iletti. Her ikisi de resmen lehine çalışmaları mümkün olmaksızın bu sorunla büyük ölçüde ilgilendiklerini bildiriyorlar. Genelkurmay Başkanı'nın Turancılık sorununun Türkiye ile Almanya arasında ilişki kurmada bir temel teşkil edebileceğini söylediği rapor edilmektedir. Daha da ileri giderek Türkiye'nin Almanya'ya karşı bir harekata asla girmeyeceği güvencesini vermiştir. Ancak bir saldırı, yani invasion anında kendisini savunmak durumunda kalabilir. Kendisi Türk asıllı halklara karşı davranışlarımızı da büyük bir yakınlıkla izlemekteymiş. Savaş emirlerine propaganda yapmak için emrimize adamlar vermeye hazırdır. Yasama danışmanı Mayhers kanalıyla Bakan von Erdmannsdorf ve Devlet Sekreter Yardımcısı Weimann'ın dikkatine. 7 Şubat 1978. Bir kontur gerilla anısı. 1967 yılında Payel Yayın Evi'nden Gerilla Harbi adıyla bir çevirim yayımlanmıştı. Kitabın Castles and Company Limited Yayın Evince Londra'da çıkarılan 1961 aslını olduğu gibi aktarmıştım Türkçe'ye. Amacım o ara sade yurdumuzda değil, dünyanın dört bir köşesinde Vietnam Harbi dolayısıyla büsbütün güncellik kazanmış gerilla olgusunu kamuoyumuzun bu işin belli başlı uzmanları ağzından tanıtmaktı. Uzmanın biri Mao Zedong, öbürü de Che Guevara olduğuna ve ön sözünün de Tu General Samuel B. Griffith adındaki bir Amerikan askerlik tarihçisi tarafından yazılmışlığına bakılırsa kitabın seçimi bence amacıma aykırı düşmüyordu. Üstelik o dönemde egemenlerce gerilla bahsinin ne netameli bir gözle görüldüğünü bildiğim için hem kendimi yok yere tehlikeye atmak istemediğimden hem de aktaracağım bilgilerin malum antikomünizm şamataları içinde güme gitmemesini üzendiğimden Mao ile Che'nin konuyu siyasal kişiliklerinden beklenmedik bir teknik çerçeveye oturtmuş olmaları da işime geliyordu. Mao'nun metni 1937'de yazılmıştı. Yani komünistlerin Kuomintang'ı ortak düşman Japonlara karşı bir birlik kurmaya zor bela kazandırdıkları dönemin ürünüydü bu yazı. Onun içinde Mao her satır başında gerilla harbinin milli politika ile ilişkisini vurgulayarak şöyle diyordu. Yarı sömürge bir ülke olarak emperyalist bir devlete karşı direndiğimize göre, giriştiğimiz çarpışmaların kesinlikle belirlenmiş amaçları ve siyasal sorumlulukları olmalı. Temel politikamız Japonlara karşı milli bir cephe kurmaktır. Bu politikayı güderek siyasal amacımıza, yani Çin halkının kurtuluşu amacına ulaşacağımız inancındayız. Gerilla harbini milli politikadan ayrı düşünmenin anlamı yok. Tersine gerilla harbi milli politikayla tam bir uyarlık içinde örgütlenmeli ve yürütülmeli. Che'ye gelince o da Küba halkının Batista diktatörlüğünü dize getirişinde gerilla harbinin yerini ve önemini saptıyor ve bu başarı Latin Amerika yığınlarının tutumu ile ilgili olarak öteden beri yerleşmiş bazı köhne inançları, inakları, doğmaları alt etti ve halkın gerilla harbine girişerek işbirlikçi ve yabancı egemenliğinden kurtulabileceğini gösterdi, diyerek yazdığı metnin amacını özetliyordu. Ben de çeviriye yazdığım ön sözde şöyle diyordum. Bu kitapta günümüzün başlıca sorunlarından ikisini, gerilla harbi ile milli kurtuluş hareketlerinin yan yana işlenişini, nasıl bir bütün haline, yeni bir yaşama yolu, yöntemi haline geldiğini inceleyeceksiniz. Bu iki sorun, ilk milli kurtuluş harbini Ege'de çete direnciyle başlatmış olan Türkiye Cumhuriyeti halkının yabancısı değildir. Üstelik başlattığımız şeylerin dünya yüzünde ne gibi dönemlerden geçtiğini, ne biçimler aldığını inceden inceye görüp öğrenmemiz, milliyetçi oluşumuzun, tarihimize bağlı kalışımızın gereklerinden biridir. Beni, daha doğrusu yurdumuzda düşünce özgürlüğünü savunan yiğit dostların Gülçin Çaylıgil ile Ziya Nur Erün'ün dava süresince 6 yıl dillerinde tüy bitmesine karşın ne yargıçlara ne bilirkişilere derdimizi anlatabildik. Bu muhteremler Mao ile Çe'nin ne azılı komünistler olduğuna bakarak her ağızlarından çıkanın komünizm propagandası olması gerektiğine peşin hüküm verdiklerinden ötürü kitapta ele alınan teknik ayrıntılardan bile 142'lik ahkamlar çıkartmaktan kendilerini alamadılar. Tuzla Yedek Subay Piyade Okulu'nda okutulan gerilla dersinin teksirli metnini sundum yargıçlara. Metinde benim çevirimden yapılmış hem de olduğu gibi 2-3 yapraklık alıntılar vardı. Bu kitap bilimsel teknik bir kitap. İşte askerlik okullarında okutuyorsunuz siz dedik, laf dinletemedik. Galiba benim de her kalibimden çıkanın komünist propagandası olması gerektiğine onları inandıranlar vardı. Belki de yeni yeni örgütlenen kontur gerilla uzmanlarınca katlim vacipti. Ama asıl şaştığım Tuğ General Samuel B. Griffith'in başına gelenler. Adam uzman ama nasıl bir uzman? Amerikan emperyalizminin buyruğunda bir uzman. Bu ön sözünde de milli kurtuluşçu devrimci gerilla hareketlerinin nasıl ve ne zaman başarılabileceğini inceliyor. Onun içinde gerçekçi olduğu için de halk yığınlarının desteğini kazanan sağdan yönetimli bir gerilla hareketinin ezilmesindeki güçlükleri ortaya koyuyor. Ve diyor ki, gerillacılara karşı gerilla taktiklerine başvurulmalıdır. Durmadan üstlerine varmalı, üstlerine saldırılmalıdır. Karşı taraftan adam kandırmak, tutsak almak için elden gelen yapılmalıdır. Düşman üzerine bilgi toplamada en iyi kaynak, düşmanın durumunu içeriden bilen kişilerdir. Zeki, yürekli ve hayali zengin önderlerin başta bulunması şarttır. Her kademedeki komutan ve önderle bu nitelikler göz önünde tutularak seçilmelidir. Alışılmış koşullarda büyük başarı göstermiş olan subaylar, geldikleri gerilla harbine özgü o dinamik ve bambaşka durumlarla karşılaştıklarında apışıp kalabilirler. Üstelik bir de etkili kontur gerilla hareketi yaratılıp yaratılamayacağı sorunu var. Birbirini parçalamaya kararlı iki balık süresi aynı ortamda tutunabilir mi? Mao'nun yargısı kesin kes bu noktada devrim gerillalarına karşın bir gerilla harbinin yürütülemeyeceği kanısında. Beyaz Rusların ya da Mihailovic'in gerilla denemeleri ölçüt alınacaksa Mao'ya hak vermek gerek. Öte yandan Alman işgali altındaki Yunan gerilla hareketinin tarihi belirli koşullar altında bu savın sonuna dek ayakta kalamayacağını saptıyor. Bu da tek tek her durumda geçerakçı olan siyasal etkenleri iyice çözümleme gereğini önümüze iteliyor. Şimdiye kadarki denemelerden alacağımız bir ders varsa o da devrimci gerilla harbi konusunda sadece askeri tedbirlere bel bağlamanın yanlış oluşu. Temmuz 1961. İşte efendim söz konusu kitapta bu sözleri söyleyen Tuğ General bizim bilir bilmez kişilerce Profesör Sahir Erman, Profesör İlhan Akın ve İstanbul İli Sivil Savunma Müdürü tarafından sonra da bilirliğine başvurulan 3 emekli general ağzından komünist propagandası yapmakla suçlanıyor. Mahkeme heyeti de bu görüşe katılıyor. Nasıl mı beceriyorlar bu işi? Kolaj yani yapıştırma yöntemiyle. Örneğin General Griffith, ulusal devrimci gerilla harplerinin temelde komünist olmasalar bile komünistlerce er geç destekleneceğine kanıt olarak o zamanki Sovyet Başbakanı Kruşçov'un sözlerini aktarıyor yazısına. Bizim bilirkişiler bu sözleri yazar Griffith tarafından söylenmiş gibi göstererek yargıçları aldatıyorlar. Bu alıntının ardından Griffith'in şu sözlerine değinmiyorlar bile. Burada sükutla geçiştirilen bir güvence var. Komünistlerin içine sızacağı ve ele geçireceği halk hareketleri kesinlikle Batı düşmanı ve hiç değilse kendi yarım küremizde apaçık bir Amerikan düşmanı niteliğine bürünecektir. Bunun üzerine bir başka çare bulamadık. Amerikan Kültür Merkezi'nden Tuğ General Griffith'in özgeçmişiyle ilgili bilgi istedik. Kültür Merkezi'nden resmen aldığımız yazı şu. Tuğ General Griffith, Lewiston, Pensilvanya'da doğmuş ve Pittsburgh'un bir banliyösünde büyümüştür. 1929 yılında Amerikan Deniz Akademisi'ni bitirmiş ve 2. Dünya Savaşı'nda Nikaragua, Çin, Küba ve İngiltere'de hizmet görmüştür. Guadalcanal Savaşı sırasında yaralanmış ve 1942 yılında Amerikan donanmasının Haç madalyasını kazanmıştır. Bunu takiben 1943 yılında Amerikan Kara Kuvvetleri'ne müstesna hizmet madalyasıyla taltif edilmiştir. Faal hizmetlerinden sonra Tuğgeneral New College, Oxford University, Çin konusunda çalışmalar yapmış ve 1961 yılında Çin askeri tarihi konusunda doktor payesini kazanmıştır. Varakı Mihri Vefa'yı kim okur, kim dinler? Biz de öylece giydik hükmü. Bunun üzerine Toptaşı cezaevinden Tuğgeneral Samuel B. Griffith'e şu mektubu yazdım. Sayın General, Castles and Company Limited yayın evince yayımlanan Gerilla Harbi adındaki kitabı Türkçe'ye çevirdiğim için komünist propagandası yapma suçundan 7,5 yıl ağır hapis ve 3 yıl sürgün cezasına çarptırıldım. Kitapta mahkemece suç unsuru görülen bölümlerin başında sizin o derlemeye yazmış bulunduğunuz ön söz gelmekteydi. Ben sizin tanınmış bir kontrgerilla uzmanı ve emperyalist Amerikan ordusunun sadık bir hizmetkarı olduğunuzu yargıçlara dilim döndüğünce atlatmaya çalıştıysam da sonuç aleyhinizde tecelli etti ve benimle birlikte komünizm propagandasından mahkum oldunuz. Durumu acayip tecellilerle dolu olduğundan emin bulunduğum özgeçmişinizin ilginç olaylar koleksiyonuna katmaktan hoşnut kalacağınızı sandığımdan size haddim olmayarak bildiriyorum. Saygılarımı sunarım. Can Yücel, Toptaşı Cezaevi, İstanbul, Türkiye. 1974'te yazılmış bu mektuba hala yanıt alamadım. O kontur gerillacı generalle kontra düşmüştük herhal. 14 Şubat 1978. 27. ayrımın sonu. Sayfa 391.